Bayibüt Tarım başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Ünü 14 dinleyicileri. Tarıma dair güncel konuları alanında uzman isimlerle konuştuğumuz Bayibüt Tarım programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşe Şimşek Küçük Şahin. Bu bölümümüzde tarımsal üretimin temel taşlarından biri olan bitki ıslahı ve genetik çalışmalar üzerine konuşacağız. Konuğumuz ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Zahit Yeken. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş buldum. Nazik davetiniz ve böyle bir önemli konuyu gündeme taşıdığınız için teşekkür ederim. Bitki ıslahı ve genetik çalışmalar sadece tarımsal üretimi değil, aynı zamanda küresel gıda güvenliğini, sürdürülebilirliği ve insan sağlığını da doğrudan etkileyen çok boyutlu bir alan. Bu nedenle bu konuların tabii ki paylaşılması, bilimsel bilginin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Bugünkü programın dinleyicilerimize bilgi verici olmasını temenni ediyorum.
Tohumdan soframıza uzanan yolculukta ıslah denilen bir süreç gözümüze çarpıyor. Bitki ıslahı dediğimiz şey tam olarak nedir? Neden bu kadar önemlidir hocam?
Bitki ıslahı en genel anlamıyla kültür bitkilerine genetik temellere dayanarak yeni ve farklı özellikler kazandırma bilimi ve sanatıdır. Bitki ıslahının temel hedefi bitkilerin genetik çeşitliliğinden faydalanarak tarımsal verimliliği ve endüstriyel kalitesi yüksek, değişen üretici ve tüketici taleplerine cevap verebilen, hastalıklara, zararlılara ve olumsuz çevre şartlarına dayanıklı, stabil ve adaptasyonu geniş yeni türler ve çeşitler geliştirmektir. Peki bu neden bu kadar önemlidir? Çünkü tohumluk tarımın kalbidir. Sağlıklı ve güvenilir bir üretim ancak kaliteli tohumla mümkündür. Bugün dünya nüfusu hızla artarken iklim değişikliği tarımsal üretimi her geçen gün zorlaştırmakta. Toprak ve su kaynakları da tabii ki giderek azalmaktadır. Dolayısıyla bu zorluklar karşısında yüksek verimli ve çevre koşullarına uyum sağlayabilen bitkilerin geliştirilmesi yani ıslah edilmesi artık bizim için bir tercih değil, zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki sadece üretici değil, tüketici beklentileri de günden güne değişiyor. Daha sağlıklı, besin değeri yüksek, raf ömrü uzun ürünlere olan talepler artıyor. İşte tüm bu ihtiyaçların karşılanabilmesinde bitki ıslahı çalışmaları büyük bir rol oynuyor. Kısacası bitki ıslahı sadece bir tarımsal faaliyet değil, aynı zamanda bir gıda güvenliği ve toplumsal refah meselesidir. Bu süreçte de tabii ki istenilen hedeflere ulaşmak için çeşitli klasik ıslah yöntemlerinden, biyoteknolojik yöntem ve tekniklerden yararlanıyoruz.
Hocam klasik ıslah yöntemleri ve biyoteknolojik yöntemlerden bahsettiniz. Bu teknikler arasında ne gibi farklar var? Kısaca bunları da bize açarak bahseder misiniz?
Tabii ki çok önemli ve aslında sıkça merak edilen bir konu bu. Bitkilerde uygulanan ıslah yöntemlerini bitki türünün üreme ve çoğalma biyolojisine göre değişiklik gösteriyor. Klasik ıslah yöntemleri tarımın en eski bilimsel uygulamalarından birisi. Bitkilerde doğal olarak var olan genetik çeşitlilikten yararlanılıyor. Günümüzde bitkilerde çeşit geliştirmek için uygulanan klasik ıslah yöntemlerini introdüksiyon, seleksiyon, melezleme ve mutasyon ıslahı olarak sıralayabiliriz. Örneğin ıslahçılar yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı bitkileri selekte ederler yani seçerler ve bu bitkileri de melezleyerek yıllar içerisinde istenilen özelliklerin kalıcı olduğu yeni çeşitler elde ederler. Biyoteknolojik yöntemlerde ise daha ileri düzeyde teknoloji gerektiren moleküler düzeyde yapılan çalışmaları kapsıyor. Özellikle dünyada 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren moleküler genetik üzerine yapılan çalışmalar oldukça genişlemiş ve yaşamsal olaylarda genetiğin önemi artmış durumda. 1953'te DNA'nın moleküler yapısının keşfedilmesinden sadece yarım yüzyıl sonra bugün genom haritalama, gen tedavisi, işte genetik klonlama gibi son derece ileri tekniklerin uygulamaya başlandığı bir biyoteknoloji çağına geçildi. Bu kapsamdaki yürütülen biyoteknolojik çalışmalara örnek verecek olursak, örneğin in vitro kültür sayesinde steril koşullarda ve yapay besi ortamlarında bir bitkinin hücre, doku veya organ gibi kısımlarından yeni doku, bitki ya da metabolitler gibi bitkisel ürünler üretilebiliyor. Bitki ıslahında bu tekniğin başlıca kullanım alanı ise hızlı klonal çoğaltım, hastalıktan arındırma, genetik materyallerin muhafazası, haploid bitkilerin eldesi gibi bu konuları sıralayabiliriz. Bu tekniği kullanarak ıslahçılar hücre, doku ve organ kültürleri sayesinde in vitro şartlarda biyotik veya abiyotik stres ortamı oluşturarak etkili seçimler yapabiliyor. Yine başka bir örnek verecek olursak, bir diğer önemli biyoteknolojik araç da markör destekli seleksiyon. Bu yöntemde de istenilen özellikleri taşıyan bitkiler henüz fide dönemindeyken genetik testlerle belirlenebilir. Diyelim ki bir bitki genotipi kuraklığa dayanıklı. Bu dayanıklılığı sağlayan genetik işaretler, yani markörler biliniyorsa, laboratuvarda yapılan analizlerle o özelliğe sahip bireyler daha fide dönemindeyken seçilebiliyor. Bu da uzun sürecek gözlem çalışmalarının çok daha kısa sürede yapılmasına imkan sağlıyor. Bu nedenle biyoteknolojik yöntemler klasik yöntemlerin tamamlayıcısı konumunda. Bitki ıslahının başarısı bu yöntemleri bir arada bilinçli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasıyla artıyor.
Bu süreçlerde bitki ıslahçıları için olmazsa olmaz diyebileceğiniz şartlar var mıdır?
Aslında bu süreçte pek çok şart var. İsterseniz biraz daha programın akışına uyması açısından ıslahın en gerekli unsuru olan ve bizlerin ıslahçıların olmazsa olmaz diyebileceğimiz çok önemli bir unsurdan bahsedelim. Islahçı için en önemli unsur genetik çeşitlilik barındıran popülasyonlara sahip olmasıdır. Zaten milyonlarca yıldır doğadaki türler bir şekilde aralarında melezlenerek veya mutasyon geçirerek çeşitlenmeye devam ediyor. Günümüzde de bitki ıslahçılarının yaptığı şey aslında milyonlarca yıldır bitkilerin yaratılışında olan doğal seleksiyonu taklit ederek önce genetik çeşitlilik oluşturmak ve bu çeşitlilik arasından amaçlarımıza uygun olarak bitki tiplerini seçerek çoğaltmaktır. Eğer bir ıslahçı ıslah hedeflerine yetecek zenginlikte bir popülasyona sahip ise işi kolay, arzuladığı tipleri kısa sürede seçip saflaştırabilir. Ancak arzuladığı tipleri seçmeye uygun zenginlikte bir popülasyona sahip değilse genetik çeşitlilik oluşturmaktan başka çaresi kalmaz ve öncelikle kendisi genetik çeşitlilik oluşturur, seleksiyon yapabileceği zenginlikte bir popülasyona sahip olmaya çalışır. Kısacası ne kadar zengin bir genetik çeşitliliğe sahipsek o kadar sağlam ve esnek bir tarımsal üretim sistemine sahip oluruz.
Hocam, anladığım kadarıyla genetik çeşitlilik ne kadar fazla ise ıslah miktarı da o kadar fazla oluyor. Peki bu çeşitlilik içerisinde yerel tohumların rolü nedir? Bu tohumlar neden bu kadar önemlidir?
Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir soru. Yerel tohumlar bulundukları bölgenin iklimine, toprak yapısına, zararlı ve hastalık baskısına uyum sağlamış, nesiller boyunca çiftçiler tarafından özenle korunmuş ve aktarılmış genetik kaynaklardır. Yani genetik çeşitliliğin temel taşlarıdır diyebiliriz. Neden bu kadar önemlidirler derseniz, çünkü bu tohumlar genetik havuzun zenginliğini temsil ederler. Her bir yerel tohum içinde bulunduğu çevreye karşı geliştirdiği özel adaptasyonlarla kuraklık, tuzluluk, hastalık gibi birçok strese karşı dayanıklılık genlerini taşıyabilir. Bu da demek oluyor ki gelecekte iklim değişikliğiyle bizler başa çıkmak istiyorsak bu yerel çeşitlerdeki genetik potansiyeli çok iyi değerlendirmeliyiz. Islahçılar için genetik kaynaklar adeta birer hazine sandığı gibi. Çünkü bugün bizler genetik çeşitlilikten vazgeçersek yarın seçeneklerimizi kaybederiz ve gelecekteki ıslah çalışmalarımız da çok daha sınırlı hale gelir.
Peki hocam, bir bitki ıslah etmek istersek bir bitkinin ıslah süreci tahmini olarak ne kadar zaman almaktadır?
Aslında bu sorunun net bir cevabı yok. Çünkü süre ıslahın yöntemine, bitki türüne ve hedeflenen özelliğe göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak genel bir çerçeve çizecek olursak, klasik ıslah yöntemleriyle geliştirilen bir çeşidin üreticiye ulaşabilmesi yaklaşık 16-17 yıl. Bu süre içinde belki binlerce birey test ediliyor, çok sayıda tarla denemesi yapılıyor ve en iyi bireyler seçilerek çoğaltılıyor. Neden bu kadar uzun sürüyor derseniz, çünkü ıslah bir anlamda sabır işi. Bitkiler mevsimlere göre yetiştiği için her yıl belirli dönemlerde sadece bir ya da iki nesil alınabiliyor. Ayrıca geliştirilen yeni bireylerin hastalıklara, zararlara, çevresel koşullara dayanıklılığı ve verimi farklı lokasyonlarda defalarca denenmesi gerekiyor. Çünkü bir çeşidin sadece bir yerde değil, birçok farklı üretim bölgesinde başarılı olmasını bekliyoruz. Tabii biyoteknolojik yöntemlerin gelişmesiyle bu süre biraz daha kısalabiliyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi örneğin markör destekli seleksiyon sayesinde istenilen özellikleri taşıyan bireyler daha erken dönemde tespit edilebiliyor ve zaman kazanılıyor. Ayrıca bazı türlerde hızlandırılmış ıslah, speed breeding teknikleri kullanılarak yılda 2-3 nesil alınabiliyor. Böylece klasik ıslah sürecini kendine döllenen bitkilerde 8-10 yıla kadar kısaltmak mümkün. Ama ne olursa olsun kaliteli ve güvenilir bir çeşidin çiftçiye ulaşması uzun bir bilimsel sürecin sonucu. Bu da ıslahçıların ne kadar titiz ve sabırla çalıştığını bizlere göstermektedir.
Markör destekli seleksiyon örneği verdiniz. Bu yöntemi dinleyicilerimizin de anlaması açısından biraz daha açabilir misiniz?
Elbette markör destekli seleksiyon modern ıslah çalışmalarında çok yaygın kullanılan ve oldukça etkili bir yöntem. En basit tanımıyla bitkilerin sahip olduğu genetik özellikleri belirlemek için DNA düzeyinde yapılan analizlere dayanmakta. Yani bir bitkinin taşıdığı genetik yapıyı laboratuvar ortamında henüz fide dönemindeyken anlayabiliriz. Buradaki markör yani işaretleyici belirli bir özelliği taşıyan ve gen bölgesine yakın olan onunla birlikte kalıtılan DNA dizisi ya da dizileri. Örneğin kuraklığa dayanıklılık, erken çiçeklenme ya da hastalıklara karşı direnç gibi önemli özellikler genetik olarak belirlenmişse bu özellikler bağlantılı moleküler markörlerle tespit edilebilir. Dolayısıyla yüzlerce belki binlerce bitki fidesi arasından sadece o özelliği taşıyanlar laboratuvarda tespit edilip seçilebiliyor. Kısacası markör destekli seleksiyon ıslahçının gözünün ötesine geçmesini sağlayan bir büyüteç gibi düşünülebilir. Gözle göremediğimiz genetik farklılıkları tespit ederek en doğru bireyleri en erken aşamada bizleri seçme şansı veriyor. Bu da daha hızlı, daha verimli ve daha hedefe yönelik bir ıslah süreci yürütmemiz anlamına geliyor.
Peki bahsettiğiniz bu yöntemler dışında hangi teknolojiler bitki genetik analizlerinde kullanılıyor?
Evet, günümüzde bitki ıslığı artık sadece tarlada yapılan gözlemlerle sınırlı değil. Genetik düzeyde yapılan analizlerle çok daha hassas, hızlı ve hedefe yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu alanda kullanılan teknolojiler de oldukça gelişmiş durumda. Bugün moleküler markörler, DNA sekanslama teknikleri ve bioinformatik araçlar bu çalışmalarının temelini oluşturuyor. Ayrıca gen ekspresyonu çalışmaları ile bir bitkinin hangi genlerinin hangi koşullarda aktif hale geldiğini ve nasıl tepki verdiğini anlayabiliyoruz. Bu da özellikle farklı stres faktörleri altında hangi genlerin rol oynadığını belirlemek açısından çok kıymetli. Bunun yanı sıra birçok ülkede genetik mühendisliği kullanılarak geliştirilen GDO'lu bitkilerin tarımsal verimliliği ve dayanıklılığı arttırmak amacıyla kullanıldığını görüyoruz. Özellikle son yıllarda öne çıkan CRISPR gibi gen düzenleme teknolojileri ise bitkiler üzerinde çok daha hassas genetik müdahalelerin yapılmasına olanak sağlıyor. Tüm bu gelişmeler sayesinde dünyada bitki ıslığı tamamen bilimsel temellere dayanan akılcı ve stratejik bir sürece dönüşmüş durumda. Bu sayede daha hızlı, daha dayanıklı ve kaliteli çeşitler geliştirerek hem üreticilerin hem de tüketicilerin ihtiyaçları karşılanabilmektedir.
Hocam son olarak merak edilen bir diğer konu da şu. Çiftçiler ıslah edilmiş çeşitleri nasıl benimseyip kullanılıyor? Bunu da açar mısınız?
Tabii ki bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü laboratuvarda veya da araştırma istasyonlarında geliştirilen bir çeşidin başarıya ulaşması nihayetinde tarlada çiftçi tarafından benimsenmesine bağlı. Islah edilmiş bir çeşidin çiftçiler tarafından kullanılması aslında uzun soluklu bir sürecin sonunda gerçekleşiyor. Öncelikle yeni çeşitlerin çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekiyor. Yani verim yüksek olmalı, hastalıklara dayanıklı olmalı, belki kuraklığa ya da tuzluğa tolerans göstermeli. Aynı zamanda yetişme süresine sahip olmalı ve pazar değeri iyi olmalı gibi çiftçilerin beklentisini karşılamalı. Islahçılar bu süreci doğru yönetmek için zaman zaman çiftçilerle birebir görüşmeler yaparlar, deneme ekimleri kurarlar ya da yani sadece laboratuvarda değil tarlaya da kulak verirler. Sonuç olarak ıslah edilmiş çeşitlerin yaygınlaşması yalnızca teknik başarılara değil aynı zamanda bu çeşitlerin doğru tanıtılması ve yerel koşullara da uygunluk derecesine bağlı. Bilimsel başarı sahaya ulaşabildiği sürece anlam kazanıyor. Bu zincir doğru kurulursa çiftçiler yeni çeşidi benimser ve kullanır. Bu da tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlik adına büyük önem kazanmış olur.
Değerli dinleyiciler, Bayburt Tarım'ın bu bölümünde bitki ıslahı ve genetik çalışmaların tarımdaki yeri ve önemi üzerinde konuştuk. Bilimsel bilgilerini bizlerle paylaşan Doçent Doktor Mehmet Sahit Yeken hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tarımın geleceğine ışık tutan bu sohbetleri kaçırmamak için Radyo Ünü 14'te kalmaya devam edin. Ben Ayşe Şimşek Küçük Şahin. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bayburt Tarım sona erdi.